Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 12.
Bu arada Mustafa Kemal kendini Derne'deki Türk karargahına naklettirmişti. 1912 yılının sonbaharına kadar Tobruk'la Derne arasında gidip geldi. Enver'in yakınında ilk olarak kıta hizmeti görüyor ve rakibinin askerlikteki bilgi ve değerini ölçmek fırsatını buluyordu. Enver'in zayıf taraflarını hemen sezmişti. Cesurluğuna karşı her zaman saygı duymuştu. Ama şimdi onun mantık ve muhakeme gücü bakımından şaşılacak derecede saf olduğunu görüyordu. Enver, hüsnü kuruntu sahibi bir insandı. Sadece görmek istediği şeyleri görüyor ve taktik ya da strateji gerçekleriyle pek ilgisi olmayan rüyalarla kendi kendini kandırıyordu. Mustafa Kemal açık görüşlü asker mantığıyla bu seferin çapının dar olduğunu çabuk anladı. Türklerin İtalyanları kıyıdaki mevzilerinden söküp atmalarına imkan yoktu. Öte yandan İtalyanlar da kendi yönlerine çekmeyi başaramadıkları Arapların elinde bulunan susuz iç bölgelere doğru daha fazla ilerleyemezlerdi. Sonuç bir çıkmazdan ibaretti. Kafası işleyen herhangi bir kurmay subayı, burada İtalyanların ilerlemesini önlemeye yetecek kadardan fazla bir kuvvet bulundurmanın, Türklerin başka cephelerde şiddetle muhtaç oldukları asker ve malzemeyi yok yere harcamak olduğunu görürdü. Ne var ki Enver durumu başka türlü görüyor, daha doğrusu hissediyordu. Romantik hülyalarla kendini büyüdükçe büyüyen topraklar üzerinde Trablus Araplarının sultanı olarak tasarlıyordu. Böylece İtalyanların Derne'den atılıp seferin şanlı bir zaferle biteceğine hem kendini inandırıyor, hem de düzenlediği toz pembe raporlarla İstanbul'u kandırmaya çalışıyordu. Derne'yi ele geçirmek için boşuna bir çabayla Derne Vadisi'ndeki çukurlar cesetlerle doluncaya kadar çok pahalıya mal olan bir sürü harekata girişti. Subaylarından bir kısmı bu taktiği yerinde bulmuyorlardı ama tenkitlerini açığa vurmayı göze alamıyorlardı. Bakışlarını daha üstün kıratta bir komutan olarak gördükleri Mustafa Kemal'e çevirmişlerdi. Ama Mustafa Kemal de güç bir durumdaydı. Bu kadar küçük bir kuvvet topluluğu içinde çıkacak bir ikiliğin hem burada hem de ana vatanda felaketli sonuçlar doğurabileceğini biliyordu. Onun için ne olursa olsun Enver'le kendi arasındaki anlaşmazlığı ortaya vurmak istemiyordu. Bu yüzden sabırsızlığına gem vurup sesini çıkarmıyor ve Enver'e karşı resmi ama nazik davranarak onun saçmalıklarını elinden geldiği kadar önlemeye çalışıyordu. En sonunda binbaşı olabilmişti. Terfi haberi kışın geldi. Cepheye gönüllü olarak katılması hiç olmazsa bu kadarcık bir takdir görmüştü. Bu arada Derne vadilerinde inkılaba yeni bir ruh getirmek azmiyle yurtsever genç subaylardan kurulu bir topluluk doğmuştu ki bunlar zamanla Mustafa Kemal'in çevresinde birleşmeye başlayacaklardı. Mustafa Kemal bir sonuca varmayan çarpışmalarıyla Derne seferini çok can sıkıcı bulmakla beraber yine de İstanbul'daki arkadaşı Salih'e kahramanlık havasıyla dolu bir mektup yazdı. Silah arkadaşlarından bazılarının donanmasına sırtını dayamış bir düşmana karşı çıkmak için Akdeniz'i ve uzak çölleri aşmış olduklarını ve buralardaki yurttaşlarıyla kucaklaştıktan sonra düşmanı kıyının bazı kesimlerinde durdurmayı başardıklarını bilmek herhalde seni memnun etmiştir. Bilirsin ki benim askerlik mesleğinin en çok sevdiğim tarafı ustalığıdır. Burada bu sanatın bütün gerektirdiklerini yerine getirmek için fırsat ve zaman bulursak, memleketin yüzünü güldürecek işler yapabileceğiz. Ah Salih, Tanrı şahidim olsun ki, hayatta tek istediğim orduya yararlı bir eleman olabilmektir. Memleketi koruyup vatandaşlarımızı mutluluğa kavuşturmak için, her şeyden önce ordumuzun yine eski Türk ordusu olduğunu dünyaya ispat etmek gerektiğine öteden beri inanmaktayım. Ama cephedeki subaylar biraz sonra memleketteki işlerin kötü gittiğine dair haberler almaya başladılar. İttihat ve Terakki fırkası güçlükler içinde çalkalanıyordu. Uzadıkça uzayan ve millete yük olan Batı Trablus Savaşı'nın da bunda rolü vardı. fırka muhalefeti susturmak amacıyla meclisi lağvetmiş ve uydurma bir seçim yaparak kendi taraftarlarının büyük çoğunluk sağladığı yeni bir meclis toplamıştı. Böylelikle perde gerisine itilen muhalefet askeri bir kılığa büründü. Tarih bu sefer tersine tekerrür etti ve bir avuç genç subay Rumeli dağlarına çıkarak demokrasi adına fırka istibdadına karşı başkaldırdılar. Nasıl ki 4 yıl önce iddiatçı subaylar da sultana başkaldırmışlardı. Rumeli'deki subaylar İstanbul'daki kurtarıcı subaylar grubuyla işbirliği yaparak yeni hükümetin çekilmesini ve meclisin serbest bir şekilde yeniden seçilmesini istediler. Aynı zamanda bir vakitler Mustafa Kemal'in söyleyip dinletemediği şeyi, yani ordunun siyasetten el çekmesini de istiyorlardı. Arnavutluk'ta çıkan bir isyandan sonra hükümeti devirmeyi ve daha liberal bir kabineyi iş başına getirmeyi başardılar. Bütün subaylar derhal gizli ya da açık hiçbir siyasi cemiyete girmeyeceklerine ve memleketin iç ve dış işlerine hiçbir surette karışmayacaklarına dair ant içmek zorunda tutuldular. Mustafa Kemal Derne'den Selanik'teki eski silah arkadaşı Behice, Erkin, fırkanın çöküşü karşısındaki üzüntüsünü belirten bir mektup yazdı ve vaktiyle kimsenin aldırış etmediği kehanetlerini hatırlatarak, "Zaman ve olayların akışı bütün gerçekleri ortaya çıkarır ve gösterir," diye ekledi. Ne var ki çok geçmeden içteki bu sarsıntıyı felaketlerle dolu dış buhranlar izleyecekti. 1912 yılının ilkbaharında Rusya'nın kışkırtması ve Avusturya'nın politik bir bozguna uğraması sonucu, Balkan milletleri tarihlerinde ilk ve son olarak aralarında anlaşıp Türklere karşı birleştiler. Adriyatik'e ulaşmak isteyen Sırbistan'la Akdeniz'e sarkmak isteyen Bulgaristan, 1912 Mart'ında Türklere karşı bir askeri anlaşma imzaladılar. 2 ay sonra Yunanistan da bu ittifaka katıldı. Böylece İstanbul'un çevresindeki demir çember tamam olmuştu. Avrupa'daki Osmanlı İmparatorluğu'na öldürücü darbeyi indirmek zamanı artık gelmişti. Viyana borsasında bir kumara girişen Karadağ Kralı elini herkesten çabuk tuttu ve 8 Ekim 1912'de Türkiye'ye savaş ilan etti. Birkaç gün sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan da ona katıldılar. Aynı zamanda Türkler de İtalya ile barış imzalayarak Batı Trablus'u boşaltmaya başladılar. Mustafa Kemal hemen memleket yolunu tuttu. Bu sefer Mısır sınırında herhangi bir güçlükle karşılaşmadı. Bir İngiliz subayı ona, "Sizi tanıyorum," dedi. "Mustafa Kemal'siniz siz. Bu Tanrı'nın belası memlekette, istediğiniz yere gitmekte serbestsiniz." Mustafa Kemal, Sırpların manastırı, Yunanlıların da kendi doğduğu yer olan Selanik'i ele geçirdiklerini Kahire'de duydu. Avusturya, Macaristan ve Romanya üzerinden dolambaçlı bir yol izleyerek İstanbul'a geldi. 8. Bölüm Balkan Harpleri. Mustafa Kemal İstanbul'a vardığı zaman 1. Balkan Harbi bitmiş gibi bir şeydi. Bütün Rumeli elden gitmişti. Bir ay bile sürmeyen bir yıldırım savaşında Türkler 2 cephede de bozguna uğramışlardı. Yenilgilerinin nedeni sayı azlığından daha çok ikmal teşkilatının yok denecek kadar yetersizliği ve gerek subayların gerek erlerin Almanların verdiği modern donatımı kullanmaktaki acemilikleriydi. Makedonya elden gitmişti. Mustafa Kemal'in annesiyle kız kardeşi de evlerini bırakmışlar, Selanik'ten ayrılarak düşmandan kaçan Müslüman göçmenlerle yaralı askerlerin meydana getirdikleri sele katılmışlardı. Bu insanlardan binlercesine İstanbul'a varmak nasip olmayacaktı. Eski Sultan Abdülhamit hemen bir Alman savaş gemisine konularak maiyeti ve 13 karısıyla birlikte Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'na getirilmişti. Burada şehri görüp de üzülmesin diye arkadaki bir odaya yerleşti ve 6 yıl sonra aynı yerde öldü. Eteklikli bir efsun müfrezesi ardından Selanik'e giren Yunan ordusunu "Zito Zito" diye haykıran ve gül yağmuruna tutan çılgın bir kalabalık karşıladı. Pencerelerde, damlarda, mavili beyazlı Yunan bayrağı dalgalanıyordu. ay yıldız büsbütün ortadan kalkmıştı. Onların arkasından da bir Bulgar tümeni şehrin bir kesimini işgal etti ve evlerle kiliselere el koydu. Bu ittifakta meydana gelip İkinci Balkan Harbi'ne yol açacak olan çatlağın ilk belirtisiydi. Ömrünün çoğunu geçirdiği yerin düşman eline düşmesi Mustafa Kemal'e çok dokunmuştu. İstanbul'daki bir gazinoda bazı subay arkadaşlarını görünce, baştan savma bir selam vererek sesini çıkarmadan isteksizlikle yanlarına gitti. Sonra birden parladı. ''Nasıl yapabildiniz bunu? O güzelim Selanik'i düşmana nasıl teslim edebildiniz? O kadar ucuza nasıl satabildiniz?'' Binlerce Selanikli Müslümanı cami avlularına yığılmış, perişan, aç, sefil bir halde, kışın insafsız soğuğunda ölüp giderlerken gördü. En sonunda annesiyle kız kardeşini buldu. Evinden olmanın acısıyla birden çökmüş olan Zübeyde Hanım, oturduğu yerde bir ileri bir geri sallanıp durmaktaydı. Yanında ölmüş kocasının yeğeni olan Fikriye de vardı. Mustafa Kemal'in çocuk olarak bıraktığı Fikriye, artık yetişkin bir kız olmuş, daha da olgunlaşacağı şimdiden görülmeye başlamıştı. Mustafa Kemal onlara bir ev bulduktan sonra genelkurmaydaki görevi başına döndü. Ödevi Gelibolu Yarımadası'nın nasıl savunulacağını araştırmaktı. Anadolu'dan gelen askerlerle Batı Trablus'tan dönen subaylar, İstanbul önündeki Çatalca hattını takviye etmiş oldukları için Bulgarların ilerlemesi durmuştu. Edirne açlığa ve bombardımanlara aldırmayarak yılmadan düşmana karşı koyuyordu. Ama Türklerin moralini asıl yükselten şey Hamidiye kruvazörünün kahramanlıklarıydı. Savaşın başında Varna'yı bombardıman ettiği sırada yan tarafından yara alan Hayalet kruvazör, Rauf'un idaresiyle zar zor Halic'e gelebilmişti ama bir daha denize açılabileceğini kimse ummuyordu. Derken Çanakkale Boğazı'nı geçip Yunan donanmasını atlatarak Ege Denizi'ne çıktığı duyuldu. Emekli kruvazör şimdi eski zamanlardaki korsan gemileri gibi Ege ve Adriyatik denizlerinde kol geziyor, kıyı şehirleriyle adaları topa tutup Yunan nakliye gemilerini batırıyordu. Ama yine eski zaman şövalyeleri gibi yolcularla tayfaların hayatlarını kurtarıyor ve onları ıssız kıyılara çıkarıp bırakıyordu. Alçak gönüllü, efendi bir adam olan Rauf, bu kahramanlıklardan kendine bir pay çıkartmıyor, her şeyi emrindeki denizcilere borçlu olduğunu ısrarla ileri sürüyordu. Halk da onları birer milli kahraman gibi değerlendiriyordu. Savaşı önleyememiş olan büyük devletler, şimdi barışı sağlama çabasına girişmişlerdi. Yeniden sadrazam olan Kamil Paşa, Trakya'nın büyük bir kısmıyla Edirne'yi gözden çıkarmıştı. Bu olursa Türkiye'nin Avrupa'daki toprakları, İstanbul'la arkasındaki küçük bir arazi parçasından ibaret kalacaktı. Ama o sırada Enver Bey Afrika'dan döndü ve genel merkezi Edirne'nin düşmana verilmesine kuvvetle karşı koymaya ikna etti. Kabine Baba Ali'nin sırmalı ve yaldızlı meclis salonunda barış şartlarını tartışırken elleri bayraklı bir kalabalık binanın önüne geldi. Kalabalığın başında olan Enver, arkasında Talat ve öbürleri olduğu halde hızla mermer merdivenleri çıktı, geniş holü geçerek salonun kapısına geldi. Kapıyı Harbiye Nazırı Nazım Paşa açtı. Türk yenilgisinin başlıca sorumlusu olan Nazım Paşa, heyeti ağzında sigara teklifsiz bir şekilde karşıladı. İçlerinden biri onu vurup öldürdü. Paşa, "Köpekler kıydınız canıma" diye yere yığıldı. Sadrazam soğukkanlılıkla, "Zannımca mührü sadareti istiyorsunuz" dedi. Mührü uzattıktan sonra istifa mektubunu yazdı. Padişah Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini kabul etti. Mahmut Şevket Baba Ali'ye gelerek tayin emrini halka okudu. Bir hoca bularak zorla dua ettirdiler. Sonra kalabalık dağıldı, nazırlar serbest bırakıldı. Enver artık iktidarın eşiğine ulaşmıştı.
Ayrım sonu.